Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün masamızda FBI'ın Anom operasyonu olarak bilinen çok çarpıcı bir olayı anlatan sızdırılmış Adalet Bakanlığı belgeleri var.
Evet.
Bu belgeler teşkilatın küresel organize suç dünyasına nasıl sızdığını bayağı detaylı anlatıyor. Amacımız da sizin için bu karmaşık operasyonun iç yüzünü çözmek. Yani suçlular ne yöntemler kullanmış, tüm bunlar ne anlama geliyor, ona bakacağız.
Gerçekten de teknoloji, suç ve devlet gözetiminin nasıl iç içe geçtiğini gösteren, hani filmlere konu olacak türden bir olay bu. Suçluların o çok güvendiği şifreli iletişim var ya,
Evet.
işte onun nasıl bir Truva atına dönüştüğünü adım adım göreceğiz sizinle beraber.
Pekala. Hadi bunu biraz açalım o zaman. Nasıl oluyor da FBI, yani binlerce suçlunun kendi isteğiyle gönüllü olarak kullandığı bir iletişim ağının kontrolünü ele geçiriyor. Kaynaklara göre her şey 2018'de başlıyor. Phantom Secure diye bir şifreli telefon şirketi var. O çökertiliyor. Oradan ve Sky adlı rakip bir şirketten ayrılan bir muhbir FBI'ya gidiyor.
Kendi geliştirdikleri Anom cihazını ve platformunu sunuyor, değil mi?
Aynen öyle. Kendi geliştirdikleri Anom'u sunuyor.
Ve FBI bu altın tepside sunulan fırsatı kaçırmıyor tabii. Buradaki kilit nokta şu aslında. FBI Anom uygulamasını sadece devralmakla kalmıyor, aynı zamanda içine gizli bir arka kapı, yani bir backdoor yerleştiriyor.
Arka kapı.
Evet, bu sayede gönderilen her mesaja, hatta grup sohbetlerine bile görünmez bir hayalet kullanıcı ekleniyor sanki. Böylece yıllar boyunca gönderilen milyonlarca mesaj gerçek zamanlı olarak FBI ve işbirliği yaptığı kurumlara akıyor.
Vay canına.
Operasyonun yasal zemini de ilginç. Litvanya'daki bir yargıcın onayıyla sağlanıyor ve olay küresel bir boyuta ulaşıyor.
Milyonlarca mesajdan bahsediyoruz. Yani bu inanılmaz bir sızma seviyesi demek. Fark edilmeden her konuşmanın içindeler resmen. Peki bu arka kapı ne kadar süre fark edilmeden kalabildi? Yani belgelerde buna dair bir şey var mıydı?
Belgeler tam süreyi net belirtmiyor ama operasyonun birkaç yıl boyunca aktif kaldığı anlaşılıyor ve suçluların Anom'a gerçekten büyük bir güven duyduğu çok açık.
Güven?
Evet, güvenlik algısı o kadar yüksekti ki platform yeraltı dünyasında acayip hızla popülerleşmiş. Herkes ona geçmiş yani.
İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Yani sızan belgeler suçluların operasyonlarındaki o cüretkarlığı ve yaratıcılığı gözler önüne seriyor.
Kesinlikle.
Mesela kokain dolu olduğu iddia edilen özel jetlerin doğrudan Almanya'ya indiği konuşuluyor ya da
Evet, o jet meselesi veya o yelkenli olayı, hani yarışlara falan katılıyorlar.
Aynen. Uyuşturucu zulalanmış, yarış yelkenleriyle uluslararası turnuvalara katılma planları. Akıl alır gibi değil.
Gizleme yöntemlerindeki yaratıcılık gerçekten sınır tanımıyor. Belgelerde güneş panellerine, işte mermer karolara, meyve suyu şişelerine gizlenmiş uyuşturuculardan bahsediliyor.
Neler neler.
Hatta bir keresinde içinde seks oyuncakları bulunan 21 kutuluk bir sevkiyatta yaklaşık 60 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği yazıyor. Düşünebiliyor musunuz?
Seks oyuncakları içinde 60 kilo uyuşturucu mu? İnanılır gibi değil bu.
Evet, yani yaratıcılıkta sınır tanımamışlar gerçekten ama madalyonun bir de karanlık yüzü var tabii.
Şiddet kısmı.
Aynen. Belgelerdeki mesajlaşmalar bu dünyanın acımasızlığını da ortaya koyuyor. Bir çete üyesinin mesela rakibini vurduktan sonra bunu soğukkanlılıkla hatta gülerek anlattığı yazışmalar var.
Ürkütücü. Bu sadece operasyonel kapasiteyi değil, şiddetin ne kadar sıradanlaştığını da gösteriyor aslında. Peki belgelerde tanıdık isimler de geçiyor mu? Hani basından bildiğimiz falan?
Evet, geçiyor. Örneğin Microsoft lakabıyla bilinen Maximilian Rivkin.
Aa, evet.
Ve Avustralya'dan kaçak olan Hakan Ayık gibi isimler sıkça karşımıza çıkıyor belgelerde. Rivkin'in Sırbistan üzerinden Avrupa'ya yüzlerce kiloluk kokain sevkiyatlarını organize ettiği konuşuluyor. Ayık'in ise hurda metal içine gizlenmiş tam 900 kilogramlık devasa bir kokain sevkiyatını tartıştığı belirtiliyor.
900 kilo mu?
Evet, 900 kilo. Bu isimlerin daha sonra biliyorsunuz Türkiye'de yakalanması da bu operasyonla bağlantılı önemli bir gelişmeydi zaten. Yani bu kadar büyük isimlerin bile bu tuzağa düşmesi Anom'a duyulan o sarsılmaz güvenin boyutunu gösteriyor aslında.
Çok doğru. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Yani bu devasa operasyon bize ne anlatıyor? Ana çıkarım ya olmalı?
Şöyle özetleyebiliriz belki. Bu olay, teknolojinin suçlular tarafından nasıl bir silah olarak kullanılabildiğine ama aynı zamanda güvenlik güçlerinin de buna karşı ne kadar yenilikçi ve geniş çaplı karşı hamleler geliştirebildiğini gösteriyor.
Hı hı.
Ama asıl çarpıcı olan nokta belki de şu, devlet sadece takip etmekle kalmıyor, bizzat suçluların güvendiği bir iletişim altyapısını yaratıp yöneterek tuzağın kendisi haline geliyor.
Vay be. Yani güvenlik paradigmasını resmen tersine çeviren bir durum bu. Devletin kendisi bir nevi yem oluyor.
Aynen öyle, tam olarak bu. Ve sonuçta 12 bin cihazdan toplanan 10 milyonlarca mesaj. Bu mesajlar tarihin en büyük küresel suç ağlarından bazılarının çökertilmesinde kritik rol oynadı. Sizin için, yani dinleyenler için buradaki en önemli çıkarım ise şu olabilir. Hani güvenli diye pazarlanan iletişim sistemleri var ya,
evet.
Onların bile aslında ne kadar kırılabileceği veya belki de en başından beri bir yanılsama olabileceği gerçeği, teknolojinin o görünmeyen, kontrol edilen yüzünü bize gösteriyor bu olay.
Bu gerçekten de teknolojinin o pek de konuşulmayan, görünmeyen yüzünü gösteriyor. Çok ilginç bir nokta. Peki dinleyicimiz için akılda kalması gereken son bir düşünce ne olabilir? Onları neyle baş başa bırakalım?
Şöyle bir soru bırakalım belki de üzerinde düşünecekleri. Eğer güvenlik güçleri Anom gibi sözde delinmez, çok güvenli denilen bir platformu gizlice kontrol edip yıllarca yönetebildiyse, o zaman bugün gündelik hayatta kullandığımız diğer şifreli mesajlaşma uygulamalarının ve iletişim araçlarının gerçek güvenliği hakkında bu bize ne söyler? Güvendiğimiz o dijital sistemlerin bütünlüğünü sorgulamak ne kadar mümkün sizce?